Sí, sí.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kureyş suresini dinliyoruz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu evin Rabbine kulluk etsinler ki O kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsturay.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi, Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 20'de 1402 Hicri Kameri, 27 Cemadüs-Sani 1445 ve miladi 10 Ocak 2024 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, başlamak yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Rahmetullah Şerif ile Blinken'in bölge ziyareti üzerine yap röportaj, İran basından seçmeler, Türkiye gündemi, İman Nuru ve Kalıcı Tilisimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi, yetkililerin seçimlerin görkemli bir şekilde düzenlenmesi için gerekli koşulları sağlaması gerektiğini belirtti. Tahran'da Filistin konulu toplantı düzenlendi. Ahmet Vahidi, Kirman'daki terör olayının canlı bombalarının kimliğinin belli olduğunu belirtti. Siyonist soykırım 96. gününde de hız kesmeden devam ediyor. Hamas, Blinken'in soykırımı haklı çıkarmaya kalkışmasının suça ortak olduğunu gösterdiğini bildirdi. Ve Blinken, Ramallah'ta Amerikan karşıtı gösterilerle karşılandı. Şimdi haberler.
Cumhurbaşkanı Reisi Hükümet Kurulu toplantısında hükümet aygıtlarının kendi sorumluluk alanlarında İslam İnkılabı rehberinin talimatlarının uygulanmasını planlaması ve büyük bir seçimin tertip edilmesi için gerekli şartları sağlamaları gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi bugün Bakanlar Kurulu toplantısında halkın katılımını dikkate alırken İslam İnkılabı rehberinin seçimlerle ilgili önemli sözlerine atıfta bulunarak seçimlerde katılımın temelinin sağlanması için hükümetin tüm imkanlarının seferber edilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Reisi seçimlerle ilgili olarak hükümetin iki özel görevini sıralarken şunu ekledi. Öncelikle hükümet üyeleri ve yürütme organlarındaki yetkililer sorunları çözmeye çalışmalı. Toplumdaki ve halktaki düğümleri çözmeli, topluma ümit pompalamalı ve seçimlere katılma motivasyonunu da artırmalı ve ikinci olarak devlet kurumlarının her birinden sorumlu kişi kendi sorumluluk alanında İslam İnkılabı rehberinin talimatlarının uygulanmasını planlamalı ve büyük bir seçim yapılması için gerekli şartları sağlamalıdır.
İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği'nin Filistin konulu toplantısı bugün Tahran'ın ev sahipliğinde düzenlendi. İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği Filistin Daimi Komitesi'nin 5. acil toplantısı parlamento başkanları ve İslam ve Asya ülkeleri parlamentolarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlendi. Toplantıya İslam ve Asya ülkelerinden 26 ülke katıldı. Bu toplantı Filistin için parlamentoların işbirliği sloganı altında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Müslümanların Siyonistlerin cinayetlerine kararlı bir şekilde karşılık vermek için fikir birliği içinde olması gerektiğini vurgulayarak, bazı Arap ülkelerinin Tel Aviv ile imzaladığı Abraham Anlaşması'nın bu Müslüman ülkeler için de zararlı olduğunu söyledi. Galibaf, İslam'ın ve İslam ümmetinin asli düşmanı Siyonist İsrail'in İslam dünyasının haritasını değiştirmek için normalleşme sürecini izlediğini belirtti. İslami Şura Meclisi Başkanı ayrıca Filistin'deki saldırı ve işgal sorununun çözümünde başarısız kalan Birleşmiş Milletler'in performansını günümüz dünyasının acı bir gerçeği olarak değerlendirdi. Siyonistlerin Batı ülkelerinin desteği ve yeşil ışığıyla Gazze'de cinayet ve soykırım yaptığını belirten Muhammed Bakır Galibaf, Filistin milletinin kendi kaderini belirleme ve işgale karşı kendini savunma hakkı olduğunu ifade etti. Galibaf, sahte İsrail rejiminin insanlık dışı politikalarına kararlılıkla karşı çıkmaya devam etmeliyiz. Aynı zamanda mağdur rolü oynayan işgalci rejimin kara propagandalarının kararlılığımızı etkilemesine izin vermemeliyiz diye konuştu. Filistin direnişini yürütüğü Aksa Tufanı operasyonuna ilişkin Galibaf, bunun Siyonistlerin işgal politikası ve zulmüne karşı meşru müdafaa olarak ortaya çıktığını dile getirdi.
Ahmet Vahidi, Kerman'daki terör olayıyla ilgili kişilerin kimliklerinin belirlendiğini belirtti. İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kerman'daki terör olayıyla ilgili olarak unsurların tutuklanmasına ilişkin şunları kaydetti. Bu olayla ilgili bazı unsurlar tutuklanırken, diğer tesislere de güvenlik birimleri tarafından tespit edildi. Bakan Vahidi, İntihar bombacılarından birinin Tacik'ti, ikincisi de büyük olasılıkla Tacik olduğunu belirtti. Terör örgütlerinin ve düşmanlarımızın çabalarının çok olduğunu belirten İçişleri Bakanı şu açıklamayı da yaptı. Onlara karşı tavrımız güçlü. Emniyet ve kolluk kuvvetlerimiz de aktif ve güçlü.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Gazze'de yaşananların insanlık için bir utanç olduğunu belirtti. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Siyonistlerin Gazze'de işlediği cinayetler insanlık için büyük bir utançtır dedi. İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Tahran'ın ev sahipliğinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Birliği'nin Filistin'deki gelişmeleri ilişkin gerçekleştirdiği toplantıya katıldı. Galiba Filistin için parlamentoların işbirliği temasıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada Siyonist İsrail'in Gazze saldırısına tepki göstererek Siyonistlerin Gazze'de işlediği cinayetler insanlık için büyük bir utançtır. Vicdan sahibi insanlar İsrail rejiminin savaş makinesinin Gazze'de işlediği geniş çaplı cinayetlerini, bunun bölgesel ve küresel barış ve güvenliği üzerindeki korkunç etkilerini karşı kayıtsız kalamaz dedi. Galibaf 70 yılı aşkın süredir sömürge politikalarının uygulanmasının kesin bir kurbanı olarak ana vatanının işgaline tanık olan Filistin halkı en temel haklarından özellikle kendi kaderini tayin hakkından mahrum bırakılmıştır ifadesini kullandı. Müslümanların Siyonistlerin cinayetlerine kararlı bir şekilde karşılık vermek için fikir birliği içinde olması gerektiğini vurgulayan Galibaf, bazı Arap ülkelerinin Tel Aviv ile imzaladığı Abraham Anlaşması'nın bu Müslüman ülkeler için de zararlı olduğunu söyledi. Galibaf, İslam'ın ve İslam ümmetinin asli düşmanı Siyonist İsrail'in İslam dünyasının haritasını değiştirmek için normalleşme sürecini izlediğini belirtti. İran Meclis Başkanı ayrıca Filistin'deki saldırı ve işgal sorununun çözümünde başarısız kalan Birleşmiş Milletler'in performansını günümüz dünyasının acı bir gerçeği olarak değerlendirdi. Tahran Radyosu muhabiri Hüseyin Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan Ahşap Haber Bültenimiz devam ediyor. Dünya Bankası son raporunda İran'ın 2023 yılındaki ekonomik büyümesinin küresel ortalamanın üzerinde %4,2 olacağını açıkladı. Dünya Bankası bugün yayınladığı Dünya Ekonomik Görünümü başlıklı son raporunda İran ekonomisinin 2023 yılında %4,2 oranında büyüyeceğini açıkladı. Bu uluslararası kuruluş Haziran ayında yayınladığı raporda İran ekonomisinin bu yıl sadece %2,2 oranında büyüyeceğini öngörmüştü. Buna göre İran ekonomisinin 2023 yılındaki %4,2'lik büyümesi Dünya Bankası uzmanlarının beklediğinden daha fazlaydı. Böylece bu batılı kurumun İran'ın ekonomik büyümesine ilişkin tahminleri iki katına çıktı. Bu rapor aynı zamanda İran'ın 2024 yılı ekonomik büyümesine ilişkin tahminini de %3,7'ye yükseltti. Bu oran, bu kuruluşun Haziran raporunda bu yıl için öngörülen %2'lik büyümenin üzerindeydi.
Siyonist katillerin Filistin'in Gazze bölgesine yönelik olarak 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı vahşi soykırım bugün 96. gününde yine sivil savunmasız insanları, çocukları, meskun evleri hedef alan insanlık dışı saldırılarla, katliamlarla ve yıkımlarla sürüyor. Filistin Enformasyon Merkezi muhabirlerinin verdiği bilgilere göre işgal güçleri havadan savaş uçaklarıyla ve karadan toplarla muhtelif bölgelere yönelik saldırılar gerçekleştirdiler. Bu saldırılarında miskun evleri, sığınma yerlerini, tesisleri ve caddeleri hedef alarak yine katliamlar yaptılar. Gazze şeridinin en güneyinde yer alan Refah'ın doğusunda El-Matar mıntıkasında arazileri işgal güçlerinin top saldırısına maruz kalan 3 Filistinli çiftçi şehit oldu. Dün Han Yunus'un ortasında işgal güçlerinin keskin nişancıları tarafından saldırıya maruz kaldıkları belirlenen 4 kişinin cenazesi çıkarıldı. Şifa Tıp Kompleksi civarında bugün sabah işgal güçlerinin saldırısına maruz kalan 1 kişi şehit olurken 1 kişi de yaralandı. Zeytun Mahallesi'nin güneyinde Gazze şehrinde Kuveyt Kavşağı'na kadar ilerleyen işgal güçlerinin saldırılarına maruz kalarak şehit olan 5 kişinin cenazesi çıkarıldı. Refah şehrinde bir meskun apartmandaki bir dairenin işgal uçaklarının saldırılarına maruz kalması sonucu en az 15 kişi şehit olurken birçok kişi de yaralandı. Tıbbi kaynaklar Refah'ın batı kısmındaki Tello Sultan Mahallesi'nde yer alan ve Nefel ailesine ait apartmandaki bir dairenin saldırıya maruz kalması sonrası 15 şehidin cenazesinin Kuveyt Hastanesi'ne getirildiğini duyurdu. Gazze şehrinin kuzeyindeki Cebaliya bölgesinde de Aseliye ailesine ait evin saldırıya uğraması sonucu birçok kişinin şehit olduğu veya yaralandığı belirtildi. İşgal güçleri Han Yunus'un güneyine top saldırıları gerçekleştirdiler. Han Yunus'un güneyindeki Bat Nussemin mıntıkasında bir grubun işgal güçlerinin saldırısına maruz kalmasından sonra 3 yaralının Nasır Hastanesi'ne götürüldüğü belirtildi. El-Megazi mülteci kampına düzenlenen saldırıda da 4 kişinin şehit edildiği bildirildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasındaki ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin 2 gün sürecek duruşmalar yarın başlıyor. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin topraklarındaki uluslararası hukuk ihlalleri sürerken Güney Afrika 29 Aralık 2023'te 1948 tarihli Birleşmiş Milletler soykırımın önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesini ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhinde dava açarak ihlallerin durdurulmasına yönelik önemli bir adım attı. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasındaki ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin 2 gün sürecek duruşmalar yarın başlıyor. Uluslararası Adalet Divanı İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurması yönünde bir emir çıkarabilir.
Hamas, Blinken'in soykırma haklı çıkarmaya kalkışmasının suça ortak olduğunu gösterdiğini belirtti. İslami Direniş Hareketi Hamas, Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Siyonist işgal güçlerinin başlattıkları soykırım saldırılarının üzerinden 96 gün geçmesinden sonra hala kelime oyunları yapmaya, yanıltıcı bilgiler vermeye ve bu yolla işgal güçlerinin Amerika'nın tam desteğiyle sürdürdüğü soykırımı haklı çıkarmaya çalışmasının kendisinin de suçu ortak olduğunu çok açık bir şekilde göster örneği serdiğini vurguladı. Hamas yaptığı açıklamada Blinken'in Filistin'de direnişin sivillerin arasında toplandığı iddiasında bulunarak Siyonist canavarların sivil Filistinleri hunharca katletmesini gerekçelendirmeye ve haklı çıkarmaya kalkışmasının işgalci Siyonistlerin Gazze'de masum çocukların, kadınların ve yaşlıların kanlarına bulanmış kirli ellerini temizleme konusunda fayda vermeyecek bir çaba olduğunu dile getirdi. Hamas açıklamasında bu türden açıklamaların aslında faşist Siyonist yönetimin bütün uluslararası sözleşmeleri ve hukuk kurallarını ayaklar altına alarak gerçekleştirdiği katliamlara Amerikan yönetiminin ne derece ortak olduğunu, katliamlar ve vahşet konusunda faşist Siyonist rejime ne derece güç ve destek verdiğini, dolayısıyla onun tüm suçlarına nasıl doğrudan iştirak ettiğini açığa çıkardığına dikkat çekti. Hamas, Blinken'in Siyonist soykırım hakkında Güney Afrika'nın açmış olduğu davayla ilgili söylediği sözlerin aslında onun uluslararası hukuku basite alması anlamına geldiğine işaret etti.
Amerikan Dışişleri Bakanı'nın Filistin Özel Teşkilatı Başkanı ile görüşmek üzere bugün Batı Şeria'yı yaptığı ziyarete giderken, yüzlerce Filistinli Washington'un Gazze'deki soykırıma verdiği desteği protesto etti. Ramallah kentinde çok sayıda Filistinli, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Batı Şeria'ya yaptığı ziyareti protesto ederek gösterileri ve Amerika'nın Gazze halkına karşı savaşı destekleyen tutumlarını kınadı. El-Hedes el-Filistinli internet sitesine göre sivil aktivistler ve Filistin gençlik hareketleri dünden beri Blinken'in gezisine kınayan gösteri çağrıları yayınlıyor ve Amerika'nın suç ortağı olması nedeniyle bu gösterilerin bugün saat 11'de yapılmasını talep ediyordu. Bu arada Blinken, Filistin Özel Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmek üzere bugün Ramallah'a geldi ve gelir gelmez Abbas ile görüştü.
Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Fransa, Azerbaycan'ın içişlerine ve Azerbaycan'da casusluk şüphesiyle gözaltına alınan Fransız vatandaşı hakkındaki soruşturma sürecine müdahale etmekten vazgeçmeye çağrıldı. Fransa, Azerbaycan'da casusluk şüphesiyle gözaltına alınan Fransız Martin Rian'ın tutuklanmasının keyfi olduğunu düşünerek derhal serbest bırakılmasını talep etmişti. Fransa Dışişleri Bakanlığı Bakü'den Azerbaycan'da tutuklu bulunan Fransız Martin Rian'ın tutuklanmasını keyfi olarak değerlendirerek derhal serbest bırakılmasını talep etti. Bakanlık Fransız vatandaşı Martin Rian'ın 4 Aralık'ta Azerbaycan'da casusluk suçlamasıyla gözaltına alındığını hatırlattı. Daha sonra mahkeme kararıyla hakkında 4 ay süreyle tutuklama şeklinde bir kısıtlama tedbiri alınmıştı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı. Azerbaycan tarafı Rian'a karşı alınan tedbirler bağlamında ulusal mevzuata ve uluslararası yükümlülüklere tam olarak uymuştur. Şüphelinin gözaltına alınmasından bu yana Fransa Büyükelçiliği konsolosluk bölümü çalışanları kendisini defalarca ziyaret etmiş olup ceza davasından tamamen haberdardırlar. Ayrıca Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Rian'ı Fransız diplomatik misyonunun İki çalışanıyla işbirliğini incelemek üzere Bakü'deki Fransız Büyükelçiliğine bir nota gönderdiğini ancak Fransız tarafın herhangi bir açıklama yapmayı ve soruşturmada işbirliği yapmayı reddettiğini hatırlattı.
Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM dün Yemenlilerin Kızıldeniz'de füzeler ve insansız hava araçları kullanarak karmaşık bir saldırı düzenlediğini iddia etti. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı CENTCOM, Salı günü yaptığı açıklamada Husilerin Yemen Ensarullah'ı Kızıldeniz'de füzeler ve insansız hava araçlarını içeren karmaşık bir saldırıyı gerçekleştirdiğini iddia etti. CENTCOM ilk sosyal ağında yayınlanan açıklamasında ise saldırının yerel saatle sabah saat 9.15 civarında gerçekleştiğini, Yemen'den Kızıldeniz'deki onlarca gemiye intihar İHA'ları, seyir ve gemi savar balistik füzelerinin kullanıldığını belirtti. Amerikan Merkez Komutanlığı, saldırı yağmurunda bu gemilerde herhangi bir hasar belirtisinin bulunmadığını iddia ederken, Amerika ve İngiliz savaş gemileri de 18 insansız hava aracı, 2 gemi savar seyir füzesi ve 1 gemi savar balistik füzeyi düşürdüğünü de ileri sürdü.
Ve son haberimiz, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore'yi baş düşman şeklinde nitelendirerek bu ülkeyle savaşa gitmekten kaçınma niyetlerinin olmadığını bildirdi. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın haberine göre Kim, 8 ila 9 Ocak tarihlerinde ülkedeki önemli mühimmat fabrikalarını gezerek teftiş etti. Bu ziyaretler esnasındaki konuşmalarında Kim, Güney Kore'yi baş düşman olarak nitelendirerek bu ülkeyle ilişkilerde meşru müdafaa için askeri kabiliyeti artırmanın ve nükleer caydırıcılığın öncelikleri olması gerektiğini vurguladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran'ın Amerika'yı bölgedeki provokatif eylemler konusunda uyarması etrafında. İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Güvenlik Konseyi toplantısında Amerika ve Siyonist rejimin Kızıldeniz'e ilişkin iddialarını reddederek Amerikalıların her türlü provokatif eylemine karşı uyarıda bulundu. İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve daimi temsilcisi Emir Said Erivani, 8 Ocak Pazartesi günü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanı olan Fransa'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi'ne yazdığı bir mektupta, İran bu toplantıda ortaya atılan asılsız iddiaları kesin olarak kınıyor ve kesinlikle reddediyor. Bu suçlamalar kanıtlanamaz ve delilsizdir, dedi. Emir Said Erivani bu bağlamda Güvenlik Konseyi İsrail rejiminin kan dökmesini, saldırgan eylemlerini durdurmaya, insani ve insan hakları yasaları kapsamındaki uluslararası yükümlülüklerine sıkı sıkıya bağlı kalmaya zorlamak için kararlı önlemler almalıdır. İran'ın Birleşmiş Milletler temsilcisi Said Erivani sözlerine şöyle devam etti. İran İslam Cumhuriyeti her zaman deniz güvenliğine ve seyru sefer özgürlüğüne büyük önem vermiş ve uluslararası yükümlülüklerine uyma ve bölgede barış ve güvenliği koruma konusundaki sarsılmaz kararlılığını vurgulamaktadır. Amerika'nın Birleşmiş Milletler'deki temsilci yardımcısı Chris Lowe, Güvenlik Konseyi toplantısında Kızıldeniz'deki saldırıların gerçek nedenlerine değinmeden bu saldırıların kabul edilemez olduğunu, uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirterek Yemen'in uluslararası gemiciliğe yönelik saldırıları dönüm noktasına ulaştı, dedi. Söz konusu Amerikalı yetkilinin iddiaları, Yemen ordusunun mazlum Filistin halkına destek amacıyla müdahale ettiği ve geçtiğimiz günlerde de Kızıldeniz ve Bahabül Mendeb boğazında bazı gemileri durdurduğu ve bu gemilerin işgal altındaki bölgelere ulaşmasına izin vermeyecekleri konusunda uyarıdığı bulunduğu bir ortamda ortaya atıldı.
Yemen ordusunun eylemi Amerikalı yetkililerin iddialarının aksine bölge ülkelerinin ve bağımsız hükümetlerin Amerika'nın bölgedeki askeri varlığına müsamaha göstermediğini ve Washington'un müdahalelerine son verilmesini istediğini gösteriyor. Diğer yandan Amerika hükümetinin Kızıldeniz'de bir deniz koalisyonu kurma yönündeki eylemleri Washington'un uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerinin açık bir işaretidir. Amerika'nın bölgedeki müdahaleci politikalarının sonu yok ve Washington yetkileri geçtiğimiz günlerde Batılı müttefikleriyle Kızıldeniz'de bir deniz ittifakı kurulduğunu açıkladı. Fakat Beyaz Saray'ın Fransa, İspanya ve İtalya gibi müttefikleri ve bazı Batılı ülkeler bu koalisyondan ayrıldı. Bölgedeki halk güçleri son aylarda ve özellikle Filistin direniş gruplarının Gazze'deki operasyonlarının başlamasından sonra Amerika'nın müdahaleci eylemlerine açıkça karşı çıkıyorlar ve Amerikan ordusunun da Irak, Lübnan ve Kızıldeniz'de gerilim yaratmaya devam etmesine izin vermiyorlar. Yemen ordusunun eylemleri Amerikan yetkililerinin tehditkar tutumlarının aksine Amerika donanmasının Yemen ordusunun donanmasının tepkisi ve saldırıları ile baş edemediğini gösteriyor. İran İslam Cumhuriyeti dış politikasının ilkelerine dayanarak yabancı birliklerin bölgeden çekilmesinin gerekliliğini her zaman vurgulamış ve onların varlığının devam etmesinin sorunları ve güvensizlikleri artıracağı görüşünde. Irak ve Suriye'de dahil olmak üzere bölgesel yönetimler Amerikan askeri varlığının sona ermesi gerektiğini de vurguluyor. Bölgedeki yeni gelişmeler ve direniş güçlerinin ve halkın yabancı askeri güçleri geri çekme ve müdahalecilerle baş etmedeki rolü bir bakıma krizlerin ve sorunların oluşmasında büyük rol oynayan müdahalelere karşı bağımsızlık ve isteksizlik duygusunu da yansıtıyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise terör, İsrail'in yenilgiden kaçma taktiği başlığı altında. Siyonist rejim İsrail'in Gazze'de askeri hedeflerine ulaşamaması üzerine bu rejim direniş komutanlarına suikast taktiğine yöneldi. Amerika ve Siyonist rejim son günlerde direniş komutanlarına yönelik 4 terör operasyonu gerçekleştirdi. İran'ın Suriye'deki komutanlarından Seyit Rezi Musevi, Lübnan Hizbullah Operasyon Departmanı'nın önde gelen komutanlarından ve yetkililerinden Vessam El Tevil, Hamas Hareketi'nin siyasi ofis başkan yardımcısı Salih El Aruri suikaste kurban gitti. Geçtiğimiz günlerde Siyonist rejim tarafından düzenlenen saldırıda Irak'taki El Nuceba Hareketi'nin komutanı Ebu Tagavi El Saidi de Amerikan insansız hava aracı ile yapılan saldırıda şehit edilmişti. Bu arada İbrani kaynakların yayınladığı bir belgeye göre İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bu rejimin güvenlik birimlerine direnişin liderlerini ortadan kaldırmak için kapsamlı bir plan hazırlama talimatı vermiştir. Bu suikastler hangi koşullar altında ve hangi amaçla gerçekleştiriliyor? Bu suikastler Siyonist rejimin Gazze'ye karşı 3 ay süren savaşta iki temel askeri hedefi olan esirlerin serbest bırakılması ve Hamas'ın yok edilmesinin gerçekleştirilemediği bir ortamda gerçekleştirildi. Öte yandan bu suikastler işgal altındaki topraklarda Netanyahu kabinesine yönelik gösterilerin arttığı, aynı zamanda Netanyahu kabinesi içindeki gerginliklerin ve görüş ayrılıklarının kamuoyuna açık hale geldiği bir ortamda gerçekleştirildi. Dolayısıyla böyle bir durumda Netanyahu'nun kabinesi kazanım elde etmek ve kabine üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla direniş komutanlarına suikast girişiminde bulunuyor. Dolayısıyla Siyonist rejimi suikastlerden elde ettiği hedeflerin iç alanda elde edilen kazanımların yanı sıra iki durumdan söz edebiliriz. Direnişin caydırıcılığını gözden düşürmek ve savaşı Hamas Siyonist rejimden direniş Amerika ve Siyonist rejime dönüştürmek.
Aslında Siyonist rejim Gazze'de yenilgiyi önlemek için Amerika'nın varlığı ile Batı Asya bölgesinde daha büyük bir savaş yaratmaya çalışıyor. Tel Aviv, Amerika'nın doğrudan savaşa dahil olması ve İran'ın da savaşa karıştırılması ile Gazze'de aşağılanmasının önüne geçileceğini düşünüyor. Siyonist rejimin direniş komutanlarından suikast düzenlemekteki bir diğer önemli hedefi, direniş içindeki morali bozmak ve komuta yapılarını zayıflatmak, buna karşı Siyonist ordunun direniş ağına karşı özgüvenini ve caydırıcılığını yeniden kazanmaktır. Yani Siyonist rejim askeri alanda başaramadığını terörle ve direnişe karşı psikolojik savaşta kazanmaya çalışıyor. Anlaşılan o ki, Siyonist rejimin terör makinesinin son haftalardaki eylemleri Tel Aviv'in Batı Asya'daki direniş komutanlarına suikast düzenlemek için bir terör kampanyası oluşturmayı planladığını gösteriyor. Aksa Tufan Operasyonu terörün direnişi durduramadığını hatta tam tersi sonuç verdiğini ve direnişi güçlendirdiğini ortaya koydu. Aynı zamanda Siyonist rejim direnişin stratejik sabrının sınırsız bir sabır olmadığını ve bu rejime sert bir intikamın beklediğini de unutmamalıdır. Direniş hareketi liderlerine yapılan terör saldırıları ve onların şehit edilmesi direnişin son bulmasına sebep olsaydı daha önce direniş komutanları ve liderlerine yapılan saldırı ardından dağılması gerekirdi. Fakat direniş hareketi bu saldırılarla zayıflayıp dağılmazken daha da güçlü ve coşkulu bir motivasyonla yoluna devam etti. Öyle ki bir zamanlar Siyonist işgalcilere karşı taş ve sapan ile mücadele eden direniş, günümüzde anti-tank füzeler ve İHA'lar ile mücadelesine tüm işgal topraklarından özgürleşmesine kadar devam edeceğine, kendine bölgenin en güçlü ordusuna sahip olduğu Siyonist rejimi darmadağın etmeyi başardığını dünyaya göstermiş oldu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor
diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, dün akşamki sohbetimizde siyasi analist Rahmetullah Şerifi ile konuşmuştuk. Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Türkiye ziyareti çerçevesinde ve buradan hareketle iki ülke arasındaki ilişkileri ve münasebetleri kısaca analiz etmeye çalışmıştık. Ancak Blinken'in bölge ziyareti bir tek Türkiye ile sınırlı değildi. Arap ülkeleri ve hatta İsrail rejimine de ziyarette bulundu. Bunun bölgesel anlamda ki etkileri ve özellikle Gazze olayları ve savaşı ile ilgili nasıl bir etki bırakacağı konusu etrafında bugünkü sohbetimizi sizlere sunmak istiyoruz. Röportajımızı Sayın Şerifi ile kaldığımız yerden dinliyorsunuz efendim. Blinken tüm Arap ülkelerine de bir ziyaret düzenledi ve bu gezilerde aslında daha çok Filistin gelişmeleri merak edildi bölge medyası tarafından ve son olarak da İsrail'e gerçekleştirdiği ziyaret şimdi acaba Gazze Savaşı'nda nasıl bir etki bırakacak şeklinde ki soruları gündeme getirdi. Sizce Gazze Savaşı ile ilgili herhangi bir aslında yeni gelişme ve detay gündeme gelecek mi? Yani yeni gelişmelerin yaşanacağına tanıklık edecek miyiz efendim?
Bence bu cilevcizardan sonra bir şey olmayacak orada. Çünkü burada da yine Amerika'nın bölgede siyaseti mağlubiyete uğradığı kimi İsrail'in de Gazze'de açtığı bu muharebede, bu zencide hədəfinə çatmadığı aşikardır. Bunu hətta bu günləri İsrailin daxili əmniyyət qüvvələrinin lideri də, komanderi də bunu elan elədi ki, İsrail Qəzzədə istədiyinə çatmayacaq. Yəni, bu Amerikanın da eyni halda araya qoyduğu etibarının və abrının demək olar, bada geməyinə səbəb deməkdir. Yəni, İsrail bu müharibəni yaşandı, Amerika gəldi. Amerika başqanı səthində, həm bu bilincin xarici işlər nazirdə Yahudi olmağın dilə gətirərək, İsrailin arxasında olduğu və Himasın orada bitənə qədər problemi həll eləməsinə qədər əlbəttə İsrailin qolu ilə və onun istəkləri əsasında söz verdilər. İndi bunlar nəticəyə çatmadı. 3 ay keçib, bu 3 ayda İsrailin iç üzü yaşara düşüb, cinayət, qətl, insan qırğını, birəhmlik, onların faşistli bir və eyni halda ırqıcı bir rejim və bir qom olduqları yaşara düşüb. Amerikanın da bunun İsrailin arxasında durduğu üçün, həm Amerikanın içində, həm Amerikanın başqa ölkələrin arasında iddiaları bərbat gedib, yəni onun insan haqlarından, sülhüdən, dünyada əmin-əmanlıqdan, əməkdaşlıqdan, belə-belə uşaq haqlarından difa eləmək, qadın haqlarından difa eləmək, bunların hamısı demək olar, bada getdi Qəzzədə olan hadisələrlə. Və bunlar təbiidir ki, bir tərəfi də ərəb ölkələridir. Bu ərəb ölkələri də bəkləndiyi qədər Qəzzə xalqından himayə eləmədilər bunlar ki, belə ərəb xalqı, ərəb xalqı deydilər, müsəlman qardaşlıqları iddiası eləydilər və biz gördük, əmələn bir kömək olmadı. Bunların da səbəbi bu idi ki, Amerika bunlara söz vermişdi ki, İsraillə əməkdaşlıqda bu iş çox tez qutaracaq, himasdan da rahat olacaqlar və məsələ tamam olacaq. İndi məsələ tamam olmadı heç, üz qarası qalıb bu dövlətlərə də. Onlar da təbiidir bu görüşlərdə Amerikadan cireycularlıq eləyəcəklər o Amerikanın, yenə də siyasətinin şişəsində uğramasını üzrə çəkəcəklər və təbiidir ki, gələcəkdə bu məsələni nə cür yığışdıralar. Yəni, söz-söhbət bu olar ki, indi Qəzzədə nə cür ola bilər ki, bu məqlubiyyətin, yəni İsrailin Qəzzədə olan məqlubiyyətinin nəticələrin biraz azaltmaq, onun acısını biraz İsrailə azaltmaq, Amerikadan, Amerikanın və ona əli bulaşan dövlətlərin bir nəhvilə bu batılaqdan çıxmaqlarının yolunu axtarmaqdır bu danışıqlardan səbəb. Əlbəttə, bu məsələnin təbiidir ki, İsrailin nəfinə deyil, İsrail də çalışır ki, bölgədə hər cür olmalı olsa bu çatışmanı bölgəyə yaysın, bölgədə müharibə salsın, başqa dövlətlərin əyağın bu məsələyə təhsin. Hələ biz gördük bu neçə günlərin ərzində başqa dövlətlərdə, İranda, Əraqda, Suriyədə, Lübnanda terror əməllərinə əl vurdu, bunu eləyə bilər başqa yerlərdə deyiləsin. Amerikanın çalışması budur ki, bu bölgədə olan dövlətlərlə danışdım. Bəlkə də bir nəhvilə bir cür eləyə ki, bu çatışmanın bölgəyə yayılmasının səbəblərini azaldılar və bəlkə bir miqdar bu danışıqlar vasitəsilə eləyə bilərlər Qəzzədə olan bu müharibənin bölgəyə yayılmağının qarşısını alalar ki, bu Amerika onun zərəri indiki vəziyyətdən daha çox ola bilər.
Tahran Radiosu.
Şimdi bu Qazze savaşında bir son nokta koyulsa ve savaş bitse, sizce Amerika'nın bu arada elde ettiği çıkar, olası çıkar neler olabilir efendim? Yani biliyoruz Siyonist İsrail rejimine destek veriyor, bu herkesçe bilinmektedir. Savaşın sürdürülmesi veya sona ermesi Amerika açısından nasıl analiz ediliyor Sayın Şerif?
Biden bu çatışmanın əvvəlində, yəni İsrailin Qəzzəyə saldırısının əvvəlində İsrailə gəldi əqsa əməliyyatından sonra orada bir söz dilə gətirdi. O söz çox önəmli məsələdir. O dedi ki, biz İsraildən himayət eləyirik. İsrail dövləti, səhinist dövləti yaranmasaydıza bu gün onu yaratmalıydı. Yəni, Amerika dövlətinin bölgədə olan mənfəəti İsrailin mövcudiyyətindən asılıdır. Əlbəttə, bu o şərtinəndir ki, İsrail-Amerika siyasətlərinin içində hərəkət eləyə. Bəli, biz görürük ki, bəzən yəhudilər, xüsusən səhinistlər, Amerikanın istədi ki, siyasətlərinin içində hərəkət etmirlər. Heç bəlkə çalışırlar ki, Amerikanın siyasətin öz istəkləri əsasında yönətsinlər. Ona görə böyük-böyük siyasi məhfillər düzəldiblər və qruplar, bəzi təşkilatlar qruplar, bəzi fondlar yaradıblar, təhmisli fondlar Amerikada və onların vasitəsilə Amerika siyasətçilərin və Amerikada seçkiləri təsir altına almaqla çalışırlar ki, Amerikanın siyasətində təhlizmin mənfəəti əsasında yönəltsinlər. Bu, təbiətən Amerikada siyasətçilərin hamısının istəyi döyür, batini istəkləri əslən döyür. Ona görə çalışırlar ki, hər halda təhlizmin bu fəaliyyətinin qarşısını almaq üçün bölgə dövlətləri ilə bir növ danışıqla onlar ümidvar edirlər ki, onlar səhvinistlərin nihayət qədər arxasında durmaqlarında yox, bəlkə müştərək mənfəətləri əsasında baxırlar. Əlbəttə, buna nə qədər bölgə dövlətləri inanacaqlar, bu başqa məsələdir. Vəli, əsl məsələ budur ki, İsrailin mövcudiyyəti bu bölgədə Amerikanın mənfəətini təmin eləmək üçün bir əslidir və ondan himayət edir.
Doğru. Əfəndim, bizi qırmadığınız üçün çox təşəkkür edəriz, Sayın Şərifi.
Çox sağ olun, iyi günlər.
Hoşça kalın efendim. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in bölgemize gerçekleştirdiği ziyaretin etkiler konusu etrafında uzman konuğumuz Sayın Rahmetullah Şerifi'nin görüşlerinin ikinci ve son bölümünü dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.farstoday.ir/sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Sabah gazetelerinden Etrek gazetesi ülkede su krizinin ciddiye alınması gerektiğini, Cumhurbaşkanı Reisi'nin idari adaletin ilk şartının seçim görevlilerinin yeterliliği olduğunu belirttiğini, Ekonomi Bakanı'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İran'a karşı yaptırım tarihinin sona erdiğini belirttiğini duyuruyor. Horasan gazetesi Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Kızıldeniz'in sebep değil sonuç olduğunu belirttiği haberde şunları ifade ediyor.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemi değerlendirdi. Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'in bölge ziyaretini değerlendiren Kenani, Kızıldeniz'deki durumun Borrell'in Suudi Arabistan temaslarında gündeme getirilip getirilemeyeceği konusunda bilgi sahibi olmadığını belirterek, bölgedeki olayların sebebi Amerikalıların ve diğer batılı aktörlerin desteğiyle Siyonistlerin Gazze halkına karşı yürüttüğü işgal ve savaştır dedi. Bu acımasız savaşın devam ettiği sürece bölgesel etkilerin artacağını aktaran Kenani sözlerine şöyle devam etti. Batı tarafları Amerika'nın Siyonistlere verdiği desteğe göz yumarak Filistin'i destekleyen bölge halkları, devletleri ve direniş gruplarının eylemlerini istikrar bozucu olarak değerlendiremez. Bölgede ve Kızıldeniz'de yaşanan durum, bölgede oluşan koşulların bir sonucudur ve bölgede istikrarın sağlanmasını istiyorlarsa, Siyonist rejimin saldırılarını durdurmalı ve bölgesel sorunların köküne dikkat etmelidirler.
Tahran Radyosu.
Şark gazetesi yargı erkeği başkanının istemeden düşman sahasında oynamamaya dikkat edilmesi gerektiğini söylediğini, teoristlerin gözünün İran'da olduğunu, İran Ulusal Güvenliği ve 3 adanın mülkiyeti hakkındaki yazıları okuyucularla paylaşıyor. Cevan gazetesi ise Siyonist rejim savaş kabinesi üyesi Benny Gantz'ın Hizbullah ile gerginliğe bir an önce çözüm bulmaları gerektiğini duyurduğu haberinde şunlara değiniyor.
Siyonist rejim savaş kabinesi üyesi Benny Gantz, İsrail'in Hizbullah'la yaşadığı gerginliğe acil çözüm bulması gerektiğini ifade etti. Savaş kabinesi üyesi Gantz, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan sınırında Hizbullah'la yaşanan gerginliğe ilişkin, İsrail'in kuzeyindeki vatandaşların evlerine dönemediği gerçeği acil bir çözüm gerektiriyor ifadesini kullandı. İsrail diplomatik bir çözümle ilgileniyor ancak çözüm bulunmazsa İsrail ve İsrail ordusu tehdidi ortadan kaldıracak diyen Gantz, uluslararası kamuoyunun gerginliği başlatan tarafın Hizbullah olduğunu hatırlatması gerektiğini savundu. İsrail'in Lübnan'ı tehdit ettiği gerçeğini gizlemeye çalıştı. Savaş kabinesi üyelerinin tamamının aynı görüşü paylaştığını altını çizen Gantz, yalnızca İsrail'in güvenliğini dikkate aldıklarını vurguladı.
Ceyhan gazetesi direniş saldırılarının sonuç bulduğu ve Siyonist işgal ordusunun sessiz sedasız Kuzey Gazze'den çekildiğini, İran'ın şu an büyükelçisinin Amerika'nın bir Arap ülkesi aracılığıyla İran'a mesajlar gönderdiğini, Harcabad olarak bilinen Vesam Hasan Tebil'in Siyonistler tarafından şehit edildiğini duyuruyor. Kudüs gazetesi Siyonist rejim basınından Netanyahu'nun tüm bakanları yalan makinesiyle test edeceğini duyurduğu haberinde şunlar belirtiliyor.
Siyonist İsrail'de kabine toplantılarının sürekli basına sızmasından müstarip olan Başbakan Netanyahu, toplantılara katılan bakanlara yalan makinesi testi yapılmasını içeren yasa çıkartmayı planlıyor. Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre Netanyahu, güvenlik ve kabine toplantılarına katılan tüm bakanların yalan makinesi testine tabi tutulmasına ilişkin bir yasa teklifinde bulunmayı planladığını belirtti. Habere göre Netanyahu bu planın İsrail Meclisi'nin sızıntı belasından muzdarip olduğunu belirttiği haberini toplantısı sırasında duyurdu. Netanyahu böyle devam etmeye hazır olmadığını belirterek bu yasanın geçmesi gerektiğini söyledi. İsrail medyasında yer alan habere göre güvenlik kabinesinin 4 Ocak'ta yapılan toplantıda birçok bakan ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi başta olmak üzere ordu temsilcileri arasında hararetli tartışmalar yaşanmıştı. Muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, kabineden sızıntılar bir rezalet ve kabinenin tehlikeli olduğunu bir başka kanıtı ifadelerini kullanmıştı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsu'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsu'da yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsu'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketlerinin ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Amerika Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ziyareti,
Türkiye'de Mossad casus şebekesinin tutuklanması
ve Türk halkının savaş karşıtı gösterileri
bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor. Şimdi detaylar.
Geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken'i kabul etti. İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirilen kabul, basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Kabulle Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake de hazır bulundu. Türkiye'de çeşitli temaslarda bulunan Blinken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü. Blinken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 4. kez bölge turuna çıktı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını beklediğini ve İsveç'in NATO üyelik süreciyle ilgili nihai kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait olduğunu ifade etti. Bakan Fidan muhatabına Türkiye'nin F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını beklediğini aktararak, İsveç'in NATO üyelik süreciyle ilgili nihai kararın meclise ait olduğunu ifade etti. İki bakan Gazze'de devam eden insanlık trajedisini de değerlendirdi. İsrail'in artan saldırganlığının tüm bölgeye yönelik bir tehdit olduğuna dikkati çeken Bakan Fidan, derhal ateşkes ilan edilerek Gazze'ye kesintisiz insani yardım ulaştırılması gerektiğini vurgulayarak, iki devletli çözüme yönelik müzakerelere bir an önce başlanması çağrısında bulundu. Bakan Fidan, Türkiye'nin Karadeniz'de gerilim yaşanmasını arzu etmediğini, Rusya ve Ukrayna'da üretilen gıda ürünlerinin güvenli biçimde dünya pazarlarına ulaştırılması için Türkiye'nin gösterdiği çabalar konusuna da değindi. Görüşmede Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasındaki görüşmeler ile Suriye ve Irak gibi bölgesel konularda ele alındı. Amerika Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ziyareti konusunda Sayın Rahmetullah Şerifi'nin görüşlerine başvurduk.
Amerika'nın bölgede siyasetleri mağlubiyete uğrayandan sonra bu gelişmelerde, yani Amerika'nın harici Dışişleri Bakanı'nın Blinken'in bu seferi de bölgede tek Türkiye yok, belki başka bölge devletleriyle ve hükümetleriyle de danışmak için. Belki bu mağlubiyetin tesiratın azalda veya bölge devletlerinin Amerika'nın aleyhine olan harici siyasetlerinde cedişatı biraz lencide veya gaytarabilse gaytara. Buna göre ki Amerika'nın bölgede siyasetleri mağlubiyete uğrayandan sonra indi bölge devletleri Amerika'dan keçmiş rəftarı nə özləri görürlər, bəkləyirlər və nə onlar Amerika bu dövlətlərdən istədiyi bəkləntini görür. Bu bölgələr, məsələn, Suudi Ərəbistan ki, Amerikanın keçmişdən çox yoxun müttəfiqi və ən yaxın dostu olub. İndi bu dövlət Çin ilə anlaşmaya gedir və bölgə ölkələrlə danışığa və Amerikanın bölgədən böyük düşməni olan İranla danışığa gedir. Bunlar hamısı göstərir ki, hər halda tək o tür, başqa ölkələrdə o cürdü. Bu onu göstərir ki, Amerikanın siyasətindən bu ölkələr həm narazıdırlar və həm onun gələcəyindən naümiddirlər. Mən də elə Qəzzə də bunun məsələsi, yəni İsrail də bunu bilərək, get-bə-get Amerikanın bölgədə olan nəxşinin təəssüratının azaltmasını öngörərək və özünün də Amerikaya dayandığını bilərək indi çalışır ki, hər cür olmalı olsa Amerikanı bölgədə içində də bir böyük sıxıntının içinə salsın, bölgədə bir gərginliyə salsın, bir çatışmaya salsın, xüsusən müqavimət cəbhəsi ilə, o cümlədən İran ilə bir qarşı-qarşıya Amerikanı durdursun və bir müharibəyə salsın. Netanyahu'nun tamam çalışmağı və tamam can çəkişməyi bunun üstədir və təbii ki, Amerika'da bunu istəmir. Amerika bu bölgədə olan, Orta Doğu'da olan siyasətinin məqlubiyyətə uğramasının hələ də altın çəkir. Onun çox ağır ekonomik bədəli olub Amerika'da və həmsinin siyasi bədəlləri də hələ də ödür onu. Və təbii ki, başqa problemləri də var. Çin o tərəfdən baş qaldırıb cümbəcün Amerikanı üstləyir. Təbii ki, Şərq Asiyada huzuru Amerikanın çox mühümdür. Bölgədə qalmağı, yəni perspektiv mənfidir. Afqanistandan çıxıb, Əraqda, Suriyada da şərait çox belə uyğun deyil. İranda bunu ələməşlər elan eləyibdir ki, İran şəhid General Qasım Süleymanın intiqamını bunda görür ki, Amerikanın bölgədə əyağını kəssin. Orta Doğu'dan. Ve bunu da biz görürük ki, Irak'tan da niruları çekir, Suriye'den de bir miktar çekir. Ve ciddiyle de bu azalacak ve azalır da. Ve İsrail'in korkusu da budur ki, bölgede tek kalsın. Ve tek kalsa, müqavimət cəbhəsi onu müasiri esasın. İndi Amerikanın çabası budur ki, telaş eləsin ki, bölgede, bölge devletleriyle danışsın. Ve bu indiki İsrail'in bu telaşının ki, Amerikanın əzir olmalı olsa bölgede bir sıxıntı yaşasın. Yani bundan artık tənişin, çatışmanın kızgın olmasının qabağını alsın bu bölgelerde. O ki bölgeye de gelir. Türkiye bu arada çok mesela da zidakil döyür. Veli her halde Amerikanın adı da olsa indi bölgede müttefiki olan ülkelerin biridir Türkiye. Ona göre seferin de Türkiye bölgen başladı.
Sayın Rahmetullah Şerifi'ye teşekkür ediyoruz.
Tahran Radyosu.
Geçen hafta Türkiye'deki İsrail casus şebekesinin tespit edilmesi, ortaya çıkarılması ve tutuklanmasının ardından Ankara hükümeti bir kez daha Mossad'a ait bir casus ağının ortaya çıkarıldığını ve bazı üyelerinin tutuklandığını duyurdu. Bu bağlamda Ankara medyasında 46 kişilik bu gruptan 33 kişinin gözaltına alınıp tutuklandığı haberi yer aldı. Bu grubun üyelerinin Mossad'ın istediği kişileri keşfetmeye, takip etmeye ve kaçırmaya çalıştığı söyleniyor. İstanbul Polisi ve Güvenlik Güçleri tarafından İstanbul'un 8 ilçesinde 57 adrese gerçekleştirilen operasyonda bu casus grubunun diğer üyelerinin yakalanmasına yönelik arama çalışmaları da sürüyor. Türk medyasında casusluk altındaki vatandaşların kimliğine işaret edilmemiştir.
Aslında ırkçı İsrail rejiminin Türkiye'deki casusluk faaliyetleri ilk kez deşifre edilmiyor. Daha önce Türkiye'de Siyonist rejimin casusluk faaliyetleri başta olmak üzere pek çok yasa dışı faaliyet vakası tespit edilmiş ve gündeme getirilmişti. Geçtiğimiz yıl içinde bu Türkiye İstihbarat Teşkilatı MIT'in bu ülkedeki İsrail casus ağlarını tutuklamasının beşincisidir. Bu ifşaatlar ve casusların tutuklanması Siyonist rejimin Türkiye'de oldukça aktif olduğunu ve bu ülkeyi Müslüman ülkeler arasında yerle bir ederek hedeflerine adım adım ilerlemeye çalıştığını gösteriyor. Daha önce Türkiye'de ırkçı İsrail rejiminin casusluk faaliyetleri başta olmak üzere pek çok gayrimeşru girişim vakası tespit edilmiştir. Türkiye, Siyonist rejimin kuruluşundan sonra ilk tanıyan ülkelerden biri oldu. Aslında İsrail İstihbarat Teşkilatı Mossad için İsrail'in dostu olan bir ülke yoktur ve ister dost ister düşman olsun tüm ülkeler düşman olarak kabul edilmektedir. Türkiye'de İsrail'e ait casus ağının tutuklanması sürerken, geçtiğimiz günlerde Türkiye'de Mossad'a ait iki casus ağı tespit edilerek tutuklanmıştı. Bu ağlardan biri Türkiye'de faaliyet gösteren İranlı şirketler hakkında bilgi edinmeye çalışırken, diğeri ise Türkiye'de yaşayan Filistinli öğrencileri tespit etmeye çalışıyordu. Görünen o ki Türkiye hükümeti, İsrail casusluk ağlarının bir kısmını medyada gündeme taşımasını istemiyor.
İsrail'in Türkiye'nin farklı şehirlerindeki casusluk faaliyetleri şüphesiz normal bir mesele olarak görülmemelidir. Aslında Mossad'ın casusluk faaliyetlerinin tek hedefi, Türkiye'deki Müslüman ülkeler değildir. Eski Türk ve Amerikalı yetkililerin açıklamasına göre, Ankara yetkililerinin Siyonist rejimin casusluk faaliyetleri başlamak üzere dünyadaki casus örgütlerinin ana hedeflerinden birinin Türkiye olduğu gerçeğine daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Bu bağlamda eski Amerika Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'ın ifadeleri dikkat çekici. Madeleine Albright açıkça şunu söyledi, "Türkiye, Türklerin ülkesi olarak kalamayacak kadar büyüktür." Buna rağmen Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümet yetkililerinin Türkiye'nin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne düşman olanlarla ilişkilerini güçlendirmeye çalıştığı görülüyor.
Ve son olarak Gazze'de Müslümanlara yönelik soykırıma karşı protestoların devamında 2024 yılının ilk gününde İstanbul'da Siyonist rejimin işlediği suçlar ve de Türk gençlerin Irak'ın kuzeyinde öldürülmesi protesto edildi. Bu haberle birlikte sohbetimizi noktalıyoruz.
Kuzey Irak'ta 12 Türk askerinin öldürülmesi ve Siyonist rejimin Gazze halkına yönelik vahşi saldırılarının devam etmesi üzerine 1 Ocak'ta İstanbul halkı ve yerel yetkililer yeniden sokaklara çıktı. Milli İrade Platformu'nun Galata Köprüsü'nde 308 sivil toplum kuruluşun girişimiyle başlayan yürüyüşte eylemciler "Şehitlerimize rahmet, Filistin halkına destek, İsrail'e lanet" gibi sloganlar attı. Son 3 ayda başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde İsrail karşıtı büyük gösteriler düzenlendi. Türkiye'deki Müslüman halkın protestolarına paralel olarak siyasi analistler de Batılı hükümetlerin İsrail'in süre gelen suçlarına ilişkin ikiyüzlü politikalarına protesto ediyor.
Sabah, Hürriyet, Karar, Yeni Akit gazeteleri ve birçok Türk araştırma merkezinde yayımlanan konular ve yazılar incelendiğinde çoğu Türk analistin Batılı ülkelerin Gazze'deki gelişmelere yönelik mevcut yaklaşımı, onların insan hakları sloganlarının birbiriyle örtüşmüyor görüşünde olduğunu gösteriyor. Ahmet Taş getiren, Batılıların Gazze'deki güncel olaylara bakışını şöyle anlattı. Gazze'deki barbarca bombardıman devam ediyor. Her geçen gün enkazlar artıyor. Her geçen gün kollarında bebek olan sivillerin öldürülmesi daha da artıyor. Ancak Amerika ve müttefiklerinin İsrail'e desteği hala devam ediyor. Bu gibi hamleler Batılı liderlerin pratikte İsrail'in Gazze'deki katliamıyla bir sorunu olmadığı gibi katili desteklemek için de birbirleriyle yakın rekabet içinde oldukları anlamına geliyor. Halk ve Türk medyasının siyasi analistlerinin Siyonist rejimin suçlarına yönelik eleştirileri devam ederken Recep Tayyip Erdoğan hükümeti çatışan taraflar arasında ateşkes görüşmeleri için çabalarını takip ediyor. Takiplere rağmen Türk hükümeti İsrail Büyükelçisi'ni sınır dışı etmeyi bile reddediyor.
Aynı zamanda diğer muhalefet partilerine bağlı siyasetçilerin Erdoğan hükümetinin politikalarına yönelik eleştirileri daha da arttı. 1 Ocak'ta eylem yapan on binlerce İstanbullunun sloganlarında dile getirdiği bir diğer önemli konu da Kuzey Irak'ta Türk askerinin öldürülmesi meselesidir. Türk halkı her geçen gün Erdoğan hükümetinin komşu ülkelerle savaşının sona ermesini bekliyor. Türk askerleri evlerine, ailelerine dönmeli. Her türlü bahaneyle Müslümanların öldürülmesine son verilmelidir. Bir gün Türk ordusu, aralarında PKK üyelerinin de bulunduğu çok sayıda unsuru insansız hava araçlarıyla öldürür. Ertesi gün ise Amerika ve müttefiklerinin yardımıyla PKK ülkenin kalbine giriyor, askerlere saldırıyor ve çok sayıda kayıp yaşatıyor. Hiç şüphe yok ki bu durumda çatışmaların sona erdirilmesi ve barışın sağlanması için müzakere Türkiye'deki Müslüman halkın desteğiyle birlikte yapılabilecek bir eylemdir.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@ws.arab.ir adresine yazabilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Değerli dinleyiciler, Batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Yeni Müslüman olan Fatma Graham duygularını şöyle anlatıyor. Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiğimde hemen kalbimle bu kitap arasında bir bağlantı kuruldu. O sırada evime geldiğimi ve bu dinin benim dinim olduğunu hissettim. Ben kendi dinimi bulmuştum. O anki duygularımı beyan etmek çok zor. Hiçbir karmaşık araştırma veya hiçbir uzun süreli tartışma yaşanmadı. Sadece benle Kur'an-ı Kerim arasında ani bir irtibat kuruldu.
Yeni yeni Müslüman olan insanlar genellikle Kur'an-ı Kerim ve diğer İslami kitapları okumak ve Müslümanlardan ve din alimlerinden sorular sormakla İslam'ın hakkaniyetini ve hak dini olduğunu anlıyorlar. Ancak Bayan Fatıma Graham'ın sözleri üzerinde düşünüldüğünde bu kadının semavi İslam dini hakkında derin ve geniş inceleme yaptığı anlaşılıyor. Nitekim Müslüman olduktan sonra bile araştırmalarını eskisi gibi devam ederek bu dini daha iyi idrak etmeye çalışıyor. Fatıma Graham İngiltere'de dünyaya geldi ve şimdi yeni Müslüman olan eşiyle birlikte İskoçya'da yaşıyor. Karı koca geleneksel ve bitkisel tıp alanında faaliyet yürütüyor.
Bayan Graham, Hristiyan Katolik bir ailede dünyaya geldi ve Katoliklerin okulunda okudu. Fakat Hristiyanlık Bayan Graham'ın meraklı ruhunu tatmin edemedi ve bu yüzden başka dinlerin üzerinde araştırma yapmaya başladı. Fatıma Graham bu konuyu şöyle anlatıyor. Dünyada çeşitli dinlerin üzerinde araştırma yapmaya başladım ve doğru olduğunu hissedeceğim şeyi bulmak istedim. Yani onunla kendimi huzurlu hissedebileceğim şeyi arıyordum. Fakat kitaplarda sadece bu işin teorik boyutu yer alıyordu.
Bayan Fatıma Graham'ın İslam diniyle tanışması oruç üzerindendi. Bayan Graham olayı şöyle anlatıyor. Bir gün öğle yemeği vaktinde Müslüman arkadaşlarıma uğradım. Hepsinin oruçlu olduğunu öğrendim. Bu konuya çok şaşırdım ve onlardan oruç hakkında sorular sordum. İnançları hakkında da birçok soru sordum. Katoliklerin de kendi inançlarında bir nevi oruçları vardır. Fakat Müslümanların oruç ibadeti daha ciddidir ve Müslümanların fedakarlığı ve daha fazla dayanma gücünün işaretidir. Ancak Fatıma'da büyük değişim yaratan konu Müslüman arkadaşlarının ona hediye ettikleri bir hediyeydi. Bu değerli hediye İslam peygamberinin ebedi mucizesi Kur'an-ı Kerim'di.
Yeni Müslüman olan Fatma Graham, Kur'an-ı Kerim ile ilgili duygularını şöyle anlatıyor. Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiğimde hemen kalbimle bu kitap arasında bir bağlantı kuruldu. O sırada evime geldiğimi ve bu dinin benim dinim olduğunu hissettim. Ben kendi dinimi bulmuştum. O anki duygularımı beyan etmek çok zor. Hiçbir karmaşık araştırma veya hiçbir uzun süreli tartışma yaşanmadı. Sadece benle Kur'an-ı Kerim arasında ani bir irtibat kuruldu.
Kur'an-ı Kerim Yüce Allah'ın hikmetli kelamı olduğundan ve içinde diğer semavi kitaplardan farklı olarak hiçbir tahrif veya değişiklik yaşanmadığından hemen hakikat talep insanları kendine çekerek onlara doğru yolu gösterir. Nitekim Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in İsra suresinin 9. ayetinde de bu kitabın en doğru yol olduğunu ve insanları hidayete erdirdiğini buyurmuştur.
Bu gelişmeden bir süre sonra Bayan Graham Müslüman bir alemin evinde şehadetleri dile getirdi ve resmen Müslüman oldu. Bayan Graham İslam dininin birçok müspet özelliğinin bulunduğunu belirterek şöyle diyor. İslam dini benim için en mükemmel, saf ve pak dindir ve içinde ırkçılık diye bir şey yoktur. Bu dinde kadın erkek eşittir, adalete uyulur ve içinde belirlenen yasalar sade olmakla beraber çok mükemmeldir.
Tahran Radyosu.
Graham bu yasalara uyma konusunda da şöyle diyor. İşin başında ve Müslüman olduktan sonra sanki güçlü bir manevi yol açıldı ve beni Allah'a ve İslam dinine ulaştırdı. Şimdi İslam dinine yeni iman eden biri olarak bir dizi yasalara uymalıydım. Giyim tarzı, bazı gıda maddelerini yemek veya yememek, yapmam gereken veya yapmamam gereken bazı ameller gibi. Kuşkusuz bu tür ahkama uymak, batılı yaşam tarzından vazgeçerek İslami yaşam tarzına başlamak, batı toplumu gibi ortamlarda çok zor bir iştir ve zamana ihtiyaç vardır. Nitekim bu İngiliz yeni Müslüman kadın da yavaş yavaş bu yasalara ve ahkama uymaya başladı.
Bayan Fatima Graham da Batı medyasının İslam karşıtı propagandalarından ve bu büyük ilahi dini ters yüz göstermeye çalışmalarından şikayetçidir. Bayan Graham, İslam dininin bazı yüce öğretilerine işaret ederek şöyle diyor. İslam dininde bunca muhteşem ve muazzam örneklere rağmen, eğer İskoçya, İngiltere ve Avrupa sokaklarında gayrimüslimlerden İslam dinini birkaç kelimede özetleyerek anlatmalarını isteyecek olursanız, eminim onların cevabı, şu sözcüklerle sınırlı olacaktır. Haşin, sıkı, kadınlara karşı kötü davranmalar, insan hakları ihlalleri. Neden bu insanlar bizim mükemmel dinimiz hakkında şöyle düşünüyorlar?
İngiliz yeni Müslüman kadın Bayan Graham, Yüce Allah ile ruhi irtibat hakkında da ilginç görüşleri gündeme getirerek şöyle diyor. Kalbin ve ruhun korunması Allah'ı zikretmek ve anmakla gerçekleşir. Dini tebliğ edenler, kim Allah'ı anacak olursa kalbine şeytanın girmesini engelleyen ilahi bir nur girdiğini belirtiyor. O zaman bunun anlamı şu ki, her ne kadar Allah'ı daha fazla anarsak kalbimizi ve ruhumuzu kötülüklere karşı daha fazla korumuş oluruz.
Bayan Fatima Graham, Kur'an-ı Kerim, dua ve çeşitli zikirlerden Yüce Allah ile manevi ve ruhi irtibat kurma yöntemlerini takviye etme yolları şeklinde söz ediyor. Fakat namaz ibadetine ayrı bir önem vererek şöyle diyor. Namaz Allah ile irtibat için özel bir yoldur ve gayet tabii birkaç rekat namaz kılmaktan çok daha ötede bir durumdur. İmam Hümeyni namaz adabı hakkında şöyle buyuruyor. Şeriatın namaz için bazı zahiri kuralları vardır ve yerine getirilmeleri gereklidir. Ve aynı zamanda namaz gibi bir ibadetin üzerinde durulması gereken derinliği ve ruhu da söz konusudur.
İslami ibadetlerin zahiri ahkamı ve kurallarına uymak kadar bu ibadetlerin ruhunu ve derinliğini de gözetlemek Müslümanların gelişmesine ve yücelmesine katkı sağlayabilir. Bayan Graham bu konuda yaptığı değerlendirmede İslami ibadetlerin ve kanunların hem içi hem dışı konusunda ifrata kaçmamak ve ikisi arasında bir denge oluşturmak gerektiğini belirtiyor. Bayan Graham tekfirci terörün kökleri İslam ahkamının ve kanunlarının zahirine aşırı derecede önem vermelerine uzandığını belirterek şunları kaydediyor. Sırf manevi kalbin üzerinde odaklanmak ve kanunların zahirini önemsememek de yanlış olur.
Bayan Fatima Graham şöyle devam ediyor. Ancak ne zaman Müslümanlar sırf yasaların zahiri üzerinde odaklanırsa o zaman ifrata kaçmış olur ve örneklerini gördüğümüz terör ve şiddeti yaratırlar. Radikal uygulamalarda bulunan insanlar Allah ile pak bir kalp ve saf bir ruh ile irtibat kurma yeteneğini kaybetmiştir. Nasıl olur da bir Müslüman kalbini ve ruhunu önemsediği halde kadınların ve çocukların hayatını kaybedecekleri yerlere bomba yerleştirir? Bu tür radikal insanlar kendilerini hakiki İslam'ın özü yerine siyasi ideolojilerin peşinden gittiklerini iddia ederek kendilerini ikna etmeye çalışıyor. Gerçekte Bayan Graham, tekfircilerin ilahi, latif ve narin ruhu şiddetle değiştiklerini ve başkalarını da inandıkları sapkın ve bağnaz kurallara uymakla
yükümlü gördüklerini vurgulamak istiyor.
Bayan Graham kendisi gibi birçok yeni Müslümanın karşılaştığı önemli bir soruna da işaret ediyor. Bu insanların Müslüman olduktan sonra hangi mezhebe göre farzlara, haram ve helallere göre hareket etmeleri gerektiğini bilmediklerini belirtiyor. Bu insanların bazıları hatta İslam dininde çeşitli mezheplerin varlığından bile habersizdirler.
Bayan Graham bu durumu şöyle açıklıyor. İslam dinini yeni benimseyen insanlar bir dizi kural, kanun ve olurlar ve olmazlarla karşı karşıya geliyor. Bu insanlar neden Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli veya Caferi olmaları konusunda hiçbir görüşleri de bulunmuyor? Yeni Müslümanların en büyük sorunu onlara İslam dininde bu dinin kuralları ve kanunlarına uymak için çeşitli ve farklı yolların bulunduğu söylenmemesidir. Yani onlara İslam dininde çeşitli mezheplerin bulunduğu söylenmiyor ve sadece bu iş doğru, bu iş yanlış deniliyor. Bayan Graham yeni Müslümanlara onlara doğru yolu gösterecek mezhep hakkında araştırma yapmalarını öneriyor.
Graham şahsen İslami mezheplerin üzerinde detaylı bir araştırma yaptığını ve sonunda İslam peygamberinin Pak Ehl-i Beyti'nin fertlerinin yüce öğretilerine dayanan Şia mezhebi onu dünya ahiret daha iyi bir şekilde saadete erdireceği sonucuna vardığını beyan ederek bu durumu şöyle anlatıyor. Kendi açımdan İslam dininin 5 mezhebi hakkında ciddi araştırma yaparak hangi mezhebin daha mantıklı olduğu konusunda karar vermem gerektiğini düşündüm. Bu arada önemli olan şey doğru yolda hareket etmek ve Allah beni doğru yolda hidayete erdirmesini niyaz etmektir. Ben Caferilerin ve Şiaların arasına katılmayı yeterli delillere dayanarak benimsedim. Şimdi de şahsen bu konuyu ve neden Şia mezhebini benimsediğimi ve bu mezhebi izlediğimi tartışmaya hazırım.
Değerli dinleyiciler, Batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktarıyoruz. Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi İslam dininin mantık dini olduğuna işaretle Kur'an-ı Kerim'in ilahi yaratılış ayetlerinde tefekkür etmeyi emreden kitap olduğunu belirtiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinden naklen bu konuya değinmek istiyoruz. İslam'ı akılcılıktan uzak olmak ve akla kayıtsız olmakla suçluyorlar. bu çok açık olan bir konuyu inkar edecek kadar zalimanedir. Güneşin yararlarını inkar etmek veya güneş ışığını inkar etmek. Semavi kitapların hangisinde muhataplar bunca düşünmeye, tefekkür etmeye, ilahi yaratılış ayetlerinde لَاَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ umulur ki düşünürsünüz ve لَاَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ anlayasanız diye. Hangi semavi kitabın ilk kitabı ilim, kalem, taalime dikkat edilmiş ve önem verilmiştir? Ve eğer bugün Batı dünyası ilim ve bilimsel ilerlemede başarılı olmuşsa, hangi insaflı bilgin ve tarihçi bunlara İslam dünyasından aldıklarını inkar edebilir? Batı dünyası ve Avrupa'nın karanlık asırları olan ortaça, İslam dünyasında bilimin, aklın, düşüncenin, felsefenin, İbn Sina'nın, Farabi'nin ve benzerlerinin gelişme çağıdır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşçakalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsde.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız (0) 98 21 22 01 36 82. Thank you.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin